Ayrım 2. Uzun Yol Bernard Muateziye. Sayfa 11. 1. Bölüm. 1. Kısım. Tam arma, tüm yelkenler. Hayat dolu dümen suyu, rüya ve yıldızlardan oluşmuş uzun bir saç gibi gündüz yoğun, gece ışıklı uzanıp gidiyordu. Su karinada koşturuyor, rüzgara göre, gökyüzüne göre, gün batımının kızıl veya griliğine göre kah haykırıyor, kah şarkılar mırıldanıyor ya da gürüldüyordu. Birkaç gündür kırmızıydı dümenin suyu. Rüzgar çarmıhlarda şarkı mırıldanıyor, bazen bir mandarı direğe çarptırıyor, yelkenlerin üstünden okşar gibi geçiyor ve yolunu batıya, Maldere doğru sürdürürken, Joshua 7 notla Alize'nin ortasında güneye iniyordu. Rüzgar, deniz, tekne ve yelkenler hem toplu bir bütün hem de ayrı ayrı, başlangıçsız ve de sonsuz. Evrenin hem bir parçası hem de hepsi benim evrenim, sadece benim. Güneşin batışını seyrediyor, açık denizin nefesini içime çekiyorum. Varlığımın yüceldiğini hissediyor, neşem kimsenin erişemeyeceği yükseklere uçuyor. Bazen kafamı yoran öbür sorunların bir dirhemi bile gökyüzüne uzanan bu dümen suyunda eriyip gidiyor. Gündelik küçük işleri aksatmıyor. Toulon'dan Plymouth istikametinde yola çıkmadan önce dünya çevresinde hiç mola verilmeyen, para ödüllü solo bir yarış organize eden Sunday Times'a çok bozulmuştum. Anahtar iki ödül, ilk gelene altın bir küre, yolculuğu en hızlı yapana da 5000 sterlin, kurallar gayet basitti, resmi kayıt yok. Tekneler İngiltere'nin herhangi bir limanından 1 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında yola çıkacak. Ümit, Leuven ve Hornbrunlarını döndükten sonra geri geleceklerdi. Bu fikir Sunday Times'ın aklına Bill King ve Joshua'nın bu uzun yolculuğa hazırlandıklarını öğrendikten sonra gelmişti. Kadim dostum Louis Fugeron da bu yolculuğa hazırlanıyordu. Toulon'dayken birbirimize açılmıştık. Donanım, malzeme, yiyecekler, lüzumsuz ağırlıklar, rahatsız eden ama gerekli ağırlıklar, ince ve abraması kolay yelkenler ya da yüksek enlemlerdeki canavar havalarda toplaması zor olan ama daha dayanıklı kalın bezler, yağmur sularını toplama, kötü hava, soğuk, yalnızlık, mevsimler, insanın dayanıklılığı paylaştığımız konulardı. Sadece denizle ilgili şeyler. Sunday Times'ın ilanı üzerine kurallarda teşekkür etme zorunluluğu olmadığı için özgürlüğümüzden hiç ödün vermeden Tanrı'nın yardımıyla ödüllerden birini, hatta ikisini birden kapmak üzere, zira müsaade vardı, teknelerimizi Plymouth'a götürmeye karar verdik. Ayrıca bu Plymouth yolculuğu teknik yönden yolunda gitmeyen detayların belirlenmesi ve bu limanda gerekli önlemlerin alınması için harika bir fırsat oluşturacaktı. Rüzgar iyi yükleniyor, Joshua çok hızlı yürüyor. Bir kere tadıldığında bir daha unutulmayan bu açık deniz üfürüğünü bütün benliğimde hissediyorum. Ne huzur bu açık denizdeki! Sunday Times ekibine kızmıyorum artık. Plymouth'taki ilk temasımızdan bu yana kızgınlığım geçti. Zira Sunday Times'ın arkasında bu gazetenin adamları vardı. Ekibin patronu Robert kocaman bir telsizi, pilleri ve şarjörüyle birlikte kendisine haftada 2 mesaj göndermemiz için hem bana hem de Louis'a hediye etti. Bu çapariz veren koca şeyi huzurumuz, dolayısıyla emniyetimiz için istemiyorduk. Uzlaşmamız mümkün değildi ama Robert yolculuğumuzun felsefesini anlıyordu ve kendisiyle de dost olmuştuk. Basın servisinden yardımcısı Steve ikimizin teknesini de Japon malı su geçirmez Nikonos makinenin yanı sıra fotoğraf filmleriyle tıka basa doldururken ''Bunları size hediye ediyoruz, karşılığında da bir şey istemiyoruz.'' dedi. Sunday Times'ın fotoğrafçısı Bob da mesleğiyle ilgili bütün tüyoları verdi. O da 100-150 kiloluk telsiz yerine babadan kalma sapanı tercih etmeme üzüldü. Yine de bana hak vererek sağlam sapan lastikleri tedarik etti. İçine mesaj yazıp rastladığım gemilerin güvertelerine fırlatmam için gereken küçük alüminyum tüplerden bulup getirdi. İyi bir sapan dünyanın her telsizine bedeldir. Bir de sadece Tanrı'nın bana verdiği iki elle sapan kullanarak işini görmek daha iyidir. İstedikleri mesajları ve filmleri sapanla göndermeye çalışacağım. Onlar da memnun olacaklar, ben de. Mother çoktan sancağımda kaldı. Plymouth'tan bu yana günlük ortalama 150 mile yakın yol yapmışım. Bill King ile Louis Fugero'nun nereden geçeceklerini merak ediyorum. Mader'in sağından mı solundan mı? Daha ötedeki Kanaryaların sağından mı solundan mı? Ya Cape Verde adalarının neresinden? Louis ve Nigel'la ben bu konuları Plymouth'ta 6 haftalık hazırlanma safhasında teknelerimiz Milbay Dock havuzunda dinlenirken sık sık konuşurduk. Dipnot: Louis Fugero'nun Captain Brown'u 9 metre randa armalı çelik kotra, Van de Fiele'lerin eski hierosu, Nigel Tetley'in Trimaran'ı Victress yaklaşık 12 metre kontur plak, Bill King'in Galway Blazer'ı yaklaşık 13 metre kalıplanmış kontur plaktan, Çinlilerin Jong donanımlarından esinlenmiş yelkenleriyle direkleri çarmıhsız, çok karınlı, ters şiirli bir tekne. Bu macera için yola çıkacak toplamda 9 tekne vardı. Plymouth'ta toplandığımız için şahsen tanıdığım sadece Bill, Nigel'la bir de Lois'ti. Hareket yeri ve zamanı kendilerine bırakıldığı için katılanların çoğu bizden çok önce hareket etmişlerdi. Bir kısmı da bizden sonra. 9 katılımcıdan yalnız Robin Knox Johnston 3 burnu da dönerek teknesini İngiltere'ye getirmişti. Nigel neredeyse dönüşteydi. O da Victress Atlantik'e iyice dağıldıktan sonra 3 burnu dümen suyunda bırakmıştı. Benim Joshua Tahiti'ye vardıktan birkaç gün sonra bunlardan haberim oldu. Crowhurst denizde öldü. Bütün ötekiler ciddi hasarlar yüzünden yolda durmak zorunda kaldılar. Kırılan dalgalarda alabora olmalar vesaire. Lois teknesini önce Belçika'dan Casablanca'ya, oradan da yarış çıkışı için Plymouth'a getirdi. O zamanlar Cape Verde'yi iskelede bırakmayı düşünüyorduk. Geçit batıda giderek daralacaktı. Ama bu tür detayları yola çıktıktan sonra çok vaktimiz olacağı için salim kafayla bakarız diye kılavuz kitaplardan henüz incelememiştik. Yola çıkmadan önce halledilmesi gereken daha önemli bir sürü ufak tefek iş vardı. Nigel işlerinden dolayı Eylül başından önce yola çıkamıyordu. Halbuki Lois, Bill King ve ben Plymouth'u 15 Ağustos civarında terk etmeliydik. Ama rüzgar 10 gündür batıdan esiyordu. Bill King Plymouth'a daha yeni gelmişti ve bizim olduğumuz yerden uzakta, sivillerin girmesi zor bir yerde teknesinin son toparlanmasını yapıyordu. Bizlerin de yola çıkmadan yapılması gerekli binbir işimiz olduğu için buluşmalarımız çok nadir oluyordu. Olumlu düşünecek olursak batıdan gelen kötü hava bir yerde işimize geliyordu. Zira bizi bekleterek işlerimizi tamamlamamız için fırsat veriyordu. Büyük bir yolculuk için insan kendini %100 hazır hissettiğini zannediyor. Sonra biraz daha limanda kalmayı öğütleyen bir kötü hava periyodu geliyor ve her şey daha iyice belirleniyor, yerine oturuyor. Son kumanyalar henüz teknede bulunmayan çeşitli plastik torbaları bulmak için son dükkan ziyaretleri, fotoğraf makinesinin son kontrolleri, yedek parçaların satın alınması, her şeyi iyice tarttıktan sonra tekrar satıcıya dönüp müzik için illaki o küçük ses kayıt cihazının alınması, sapan için yedek don lastiğinin düşünülmesi, bir de kötü havalarda yelkenin çırpınmasını önlemek için sandovları hazırlamak üzere birkaç eski şambrel almak. En son bütün gece aklımı kurcalayan 25 metrekarelik ikiz yelkeni yapmak için ertesi sabah M. Clemens bütün ekibini seferber etti. Öğleden sonra da yelkeni teslim etti. Yağmur sağanaklarından yelkeni denemek mümkün değil. M. Clemens problem çıkmayacağını garanti etti. Cenova'nın yakasındaki Matafyonların yeni yapılan ikiz yelkene tıpatıp uyduğunu, bizzat kontrol ettiğini söyledi. Okey, kendisine güveniyorum. Şimdiye kadar Captain Brown ve de Joshua'nın tüm yelkenlerinin ıskota köşelerine yaptığı takviye dikişleriyle camadan şeridini kuvvetlendirmek için yaptığı işler mükemmeldi. François, gel bana yardım et de şu Genova'yla ikizini baş altına indirelim. Boş ver, olduğun gibi gel. Yelkenler ıslanacağına biz ıslanalım. Vakit bulursan boş mini kasetlerden de alıver. Radyodan sevdiğim müziklerle meteoroloji bültenlerini kaydederim. Lois söylediydi. Manyetofonu bağlıyorsun, bülteni tekrar dinliyorsun. Hem de başka günlerin bültenleriyle de karşılaştırabilirsin. O küçük kutulardan da 15 tane değişiklerinden çerez al. Senin geçen gün getirdiklerin yolda yetmeyecek. Bana karavana yedirmeye kalkma. Başka bir marka olsun ki biraz çeşni olsun. Hey, Louis! François yağmur durunca şehre öteberi almaya gidecek. Bir şey lazımsa sen de söyle. Okey, 2 dakika içinde sana listeyi vereceğim. Sağ yelken ipliğin için bal mumu ister misin? Bende fazla var. Gönder, bende yeteri kadar yok. Büyük bir yelken probleminde lazım olabilir. Al işte şu 16 numara iğne paketini. Fransa'da bunları bulmak dert oldu. O yüzden 3 kat fazla aldım. 16 numaralar fazla bulunmuyor ve daha kalın iğneler tergal el yağı kırıyor. Bana bak, Fas'tan aldığım 1 kasa bisküviyi sana verebilirim. Gerçekten harika. Seyahat için bana oldukça fazla. Okey Louis, sağ ol. Değişiklik olur. Say sana ordunun 1 kutu bisküvisinden vereyim. Savaş ekmeği diyorlar. Göreceksin, çok meşhur. Ne sırıtıyorsun? Bütün Tahiti Alicante yolculuğunda hep yedik. Toulon'dan 6 kutu daha istedim. Kes şu gülmeyi. Yemin ederim çok güzel. Al bir de 1 kutu Ovomaltine vereyim. Bende sahiden çok var. En azından bunu sevdiğini biliyorum. Batıdan gelen kötü hava inatla sürüyordu. Teknede her şey yerli yerini bulmuştu. Teknelerimiz gereksiz birçok ağırlık ve malzemenin bir kısmının bir arkadaşın deposuna çıkarılması, diğer bir kısmının da Milbay Dock'un büyük çöplüğüne atılmasıyla daha hafiflemiş olarak yüzüyordu. Şimdi rahat bir nefes alıyoruz. Sırf alışkanlığımızı kaybetmemek için düşük vitesle ufak tefek işler yapıyoruz. Yoksa gerektiğinden değil. Neredeyse her akşam teknelerden birinde buluşarak Nigel, karısı Evelyn, François, Louis ve ben yapacağımız seyahatten bahsediyor. Daha doğrusu tekne mutfağı meselelerini konuşuyoruz. Zira içgüdülerimiz kayıntı meselesinin yolda sinirleri yıpratan en önemli konu olacağına bizi uyarıyordu. 22 Ağustos Perşembe saat 7'de Louis kafasını kasaradan dışarıya uzattı. Aynı anda ben de meteoroloji bültenini dinlemiştik. Duydun mu, tamam mıyız?
Hem de nasıl, yarın cuma.
Meteoroloji bugün ve yarın için uygun hava bildiriyor ama sis de var. Sisi boş ver ama denizcilerin batıl inançları olmayanları bile cuma günü yola çıkmayı sevmezler. Cumartesiyi beklemek ise katiyen olmaz. Rüzgar batıdan esecek zamanı bulacaktır. Belki 3 büyük burnu tek adımda geçmek isteyecek kadar deliydik ama yeni bir depresyon yaklaşırken bu soğukta kendimizi Gaskonya körfezinde bile bile cop yeme tehlikesine atacak kadar da salak değildik. Allah baba yeşil ışığı yaktı. Cuma'da değil, hadi gidiyoruz. Bill King'in yapılacak birkaç küçük işi daha var. Yarın değil öbür gün, cumartesi çıkacak. Bak sen, Bill King de cumayı sevmiyor. O andan itibaren her şey çok çabuk gelişti. François'nın boş yere gözyaşlarını saklamaya çalışan küçük yüzünü hatırlıyorum. Ve ben onu ağlar görmekten tedirgin ama yakında yeniden görüşeceğiz dedim ya. Bir ömürde 8-9 ay nedir ki canım? Böyle bir zamanda bana üzüntü verme. Açık denizin nefesini yeniden hissetmeye öyle ihtiyacım vardı ki dünyada sadece Joshua ve ben vardık, gerisi yoktu, hiç de olmadılar. İnsanlara alışmış bir martıya neden arada bir açık denizlerde kaybolma ihtiyacı hissediyorsun diye sorulmaz. O gider, işte o kadar. Güneşin ışığı kadar basit, göğün mavisi kadar normal. O kadar zaman sonra bütün yelkenler hava ile buluştu. Rıhtımın köşesinden sonraki ilk tramolada mandarlar sonuna kadar basılacak. Krik! Iskota vinçleri. Joshua hızını alıp yaşamaya başlarken su karinada yükseliyor. Bir teknenin canlı bir varlık olduğunu bilmeyenler ne tekneden ne de denizden anlarlar. François artık ağlamıyordu. Açık denize doğru bir hülya gibi rüzgarla ve bir adamın rüyası, birçoğunun da düşünceleriyle şişmiş kocaman kanatlarının altında 7 notla süzülen bu uzun, siyahla çevrelenmiş kırmızı gövdenin gücü ve harmonisi karşısında büyülenmişti. Ne kadar güzel olduğunu tahmin bile edemezsin. Onun üstüne titre. Yaptıkların sana geri dönecektir diye haykırdı. Onu taşıyan motor bot dalga kırandan geri dönüp bizi ufuk çizgisiyle baş başa bırakınca tekrar ağlamaya başladı. O anda yoğun bir şekilde çocuklarımı düşündüğümü fark ettim. Bu yolculuk hakkında sık sık konuşmuştuk ama teknik hazırlıklar bütün fizik ve zihinsel gücümü işgal ederken meselemi onlara yeteri kadar anlatabilmiş miydim? Şimdi inanıyorum ki işin özünü kavradılar ve iç seslerine kulak vermeyi bileceklerdir. Kokpitte nöbet gecesi, kulaklar dikili uzanılmış, koyu renk perdeyi denen gözlerle oturulmuş, bacakların uyuşukluğunu açmak için ayakta 40 adım atarak geceyi dinliyorum. Rüzgar hemen hemen kaymak gibi denizde iyi dayanıyor, sis korkunç bir şekilde yoğunlaştı. Bumbalar boyunca iri damlalar halinde akıyor. Arada bir sis düdüğüne üflüyorum ama hiç cevap yok. Joshua Manş Denizi'nin orta hattında gemi yolundan uzak Fransa ile İngiltere'ye aynı mesafede koşturuyor. Bir yelkenlinin metal çarmıhları hatta çelik gövdeli ise radarlar tarafından kolay görülür zannedilme eğilimi vardır. Bu o kadar doğru değil. Koca koca metalik şamandıralar su üstündeki kısımları yüksek olmasına rağmen radar reflektörleriyle teçhiz edilmiştir. Ana direğin tepesinde sabit olarak bunlardan bir tane var. Joshua tam bir sesin içinde yaklaşık 7 notla sadece suyun gövdeye vuran yumuşak hışırtısıyla kayıyor. François'ın pişirdiği but bütün haşmetiyle duruyor. Rutubete karşı su geçirmez kumaştan yumuşacık astarlanmış kapüşonlu bir ceket pantolon takımla iyi korunuyorum. Takımın Mayen bölgesindeki kuranjla hafif yıpranmaz malzemeden imal edilmiş. Paul Emile Victor, kutup ekspedisyonundan kalma bu giysilerin üçünü Jean Rivolier yanan bir depodan bulup bana getirmişti. Birini Lois'a vermiştim. Şimdi o da benim gibi sis düdüğünü üflüyor ya da kalın giysisinin içinde sıcak sıcak gece mesajlarını dinliyordur. Benim giydiğim Paul Emile Victor'unki olmalı. Zira sırtında büyük harflerle P-E-V yazılı. E'nin üzerinde küçük bir kuş ötüyor, V'nin içinde ise kırmızı bir balık baloncuklar çıkarıyor. E'nin üstündeki küçük kuş bana mutlaka birçok şey anlatıyor, zira hiç yorgunluk göstermeden çok bilinçli ve dikkatli duruyorum. Birçok şey görmüş ve iyi işler çıkarmış cansız varlıklar, uğur getiren dalgalar yayar gibi görünüyor. Eğer Paul Emile Victor arada bir E'nin üstünde öten kuşlu montunun ne cehennemde olduğunu sorarsa, umarım ondan yürütüp bana verdiği için Jean Rivolier'e bozulmaz. V'nin içinde baloncuklar çıkaran balık da daha sonra yüksek enlemlerde başıma iş açmaz. 23 Ağustos Cuma, yola çıkışın ertesi. Rüzgar kuzey-kuzeydoğu 3 ila 4 kuvvet, sis arada bir hala yoğun. Öğleye doğru stratüs bulutların arasından kıl payı mevki tespiti ve meridyen hesabı yapabiliyorum. Plymouth'tan beri 150 mil gelindi. İşte Manş Denizi'nden çıktık ve Wasan'dan çok uzakta gemi yolunun oldukça dışındayız. 24 Ağustos. Rüzgar güney kuzey kuzeydoğu 4 kuvvet, hız 7 nottan fazla, gökyüzü kapalı. Sabah göksel gözlem ve de meridyen hesabı yok. Deniz çok çalkantılı değil. Saat 15'e doğru stratusların arasından şansıma güneşi yakaladım. Bu da bir doğru çizmeye ve parakete ile yaptığım yol hesabıyla mevki koymama yardım etti. Dün öğleden sonradan beri 178 mil ve yaklaşık 7,5 knot ortalama hız. Joshua karadan uzakta gemi yollarının açığında her şey yolunda ve rüzgar oturmuş. Lois de sise rağmen perşembeden yola çıktığı için kendi kendini kutlamalı. Her ikimizin de Wesson'dan çok uzakta, manşın ortasından gemi meselesinden rahat etmek için yaklaşık aynı yolu takip ettiğimizi düşünüyorum. 25 Ağustos. Bizi ilk günden beri bırakmayan sis saat 9'da tamamen kalktı. Harika. Dün bütün gün hava kapalıyken gece birçok yıldız görünür durumdaydı. Gökyüzünün bugün açık kalacağından şüphem vardı. Sabah gün doğarken ki pus yüzünden biraz moralim bozuktu ama şimdi gökyüzü bulutsuz, bir uçtan bir uca masmavi. Bu 3 günlük pislikten sonra gerçek gibi görünmüyor. Dün öğleden beri 167 mil yol alındı. Rüzgar iyi gidiyor, hayat güzel. Lois'le benim bir telsizimiz olsaydı şimdi ona bir mesaj yollardım. Karalar bağlamayı bırak, yakında güneş açacak. Joshua Captain Brown'dan daha uzun olduğu için ondan daha hızlı. Dolayısıyla sisli bölgeden Lois'ten önce çıktı. Peki Bill King nerede? BBC onun yola çıktığını bildirmedi. En azından ben radyodan bir şey duymadım. Yazık ki en küçüğünden talkie-walkie cinsi şöyle 500 veya 600 mil kapsama alanı olan küçük bir pilli verici yok. Hiç olmazsa Lois, Bill King ve ben aramızdaki aralık çoğalıncaya kadar 2-3 günde bir birbirimizle temas halinde olabilirdik. 26 Ağustos. Hep kolayına güzel rüzgar büyük şans. 24 saatte 176 mil yol. Öğleden sonra rüzgar düştü ama Gaskonya körfezi dümen suyunda. İyi bir görüş ve çok güzel bir hava var. Hala ortalıkta bir gemi yok. Gemi yollarının uzağındayım ama Lloyd's'a bir haber yollamak için yakında bir yük gemisine yaklaşacağım. 27 Ağustos. Dünden beri sadece 100 mil yol alındı. Zira sert rüzgar tatlı Meltem'e dönüştü ama kolayına geliyor. Deniz güzel, güneş sıcak, önemli olan da bu. Yine de daha hızlı gitmek isterdim. Teknenin hızlanmasını seyretmek o kadar iyi oluyor ki. Güneşte güvertede kızarırken suyun baş bodoslamada mırıldanmasını dinleyerek tembellik etmek de güzel. Yine de Horn geçişi için Hint Okyanusu ve bilhassa Pasifik'teki mevsim problemleri yüzünden hızlı gitmeyi isterdim. 28 Ağustos. Rüzgar hep oldukça düşük. Dünden beri 122 mil yapılmış. Cebeli Tarık'a doğru giden Fort St. Catherine ile karşılaştık. Aynayla verdiğim sinyalleri almamış görünüyor. Aynı zamanda MIG işaret sancaklarımı birkaç defa indirip toka ettim. MIG sancakları lütfen bulunduğum yeri Lloyd's'a bildirin demektir. Bu üç sancağı bütün yolculuk boyunca ana direğin kıç ıstralyaları arasında tutacağım. Sunday Times gazetesi 4 takım yedek temin etti.
2. ayının sonu. Sayfa 23.